Şimdi her mezhebin, her dinin, her ideolojinin kendisini temellendirdiği bir varlık düşüncesi vardır. Aleme dair, topyekün varlık alemine dair kendisini temellendirdiği bir düşünce vardır. Daha sonra bu temel düşünce üzerinden pratik aleme dönük, pratik hayata dönük bir takım öngörüleri ve tercihleri vardır. Siz bir mektebi, bir ideolojiyi, bir okulu yargılamak isterken pratik hayata dönük öngörülerini irdelerseniz ilmi bir tavır takınmış olmazsınız. Önce o mektebin kendisini dayandırdığı temel düşünce sistemini gözden geçirmiş olmanız, biliyor olmanız, zira pratiğe dönük öngörülerinde eleştireceğiniz bir şey varsa bu karşı tarafı ikna etmez, arada çatışmayı doğurur. Karşı tarafın çünkü o pratik önergesinin arkasında onun dayandığı bir temel düstur vardır. O temel düsturun tartışılıp açıklığa kavuşturulması lazım ki o temel düstur üzerinde vücut bulmuş pratiğe dönük öngörüleri, pratiğe dönük tercihleri de ona göre ya doğru anlaşılmış olsun ya yanlış anlaşılmış olsun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün Müslümanlar tek bir ümmet olarak vasfetmiştir. Muhakkak ki siz tek bir ümmetsiniz. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. Umumen Müslümanların varlığa bakış olgusunu bu ayet oluşturmaktadır. Allah vardır, birdir, ondan başka ilah yoktur ve o bizim Rabbimizdir. Biz ondan başka hiç kimsenin Rabliğini kabul etmeyiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem gönderilmiş olan Adem aleyhisselamla başlayıp kendisiyle son bulan 124 bin peygamberin sonuncusudur ve son ümmetin lideri, öncüsü, imamı, otoritesi, rehberi odur. Biz ona itaat etmeyi Allah'a itaat etmek olarak biliriz. Ona isyan etmeyi Allah hepimizi muhafaza etsin. Allah'a isyan etmek olarak biliriz. Onu sevindirenin Allah'ı sevindirdiğini, onu üzenin Allah'ı üzdüğünü biliriz. Ve elimizden geldiği kadar da onu üzecek amellerden uzak durmaya çalışırız. Allah hepimizi muvaffak ve muktedir eylesin. Acı olsa da, yanlış olsa da tarihi bir gerçeklik var ki İslam ümmeti Peygamber Efendimizin vefatından sonra ikiye ayrılmıştır. Bu ikiye ayrılışın temelinde ise varlık alemine dönük okuma biçimi değil de pratik hayata dönük okuma biçiminde olmuştur. Zira varlığa dönük, evrensel düzene dönük okuma biçiminde bütün Müslümanlar müttefakun aleyh demişlerdi ki Allah vardır, birdir, ondan başka ilah yoktur ve Peygamberimiz onun elçisidir. Biz ona itaat etmekle Allah'a itaat ederiz. Fakat Peygamberin vefatından sonra ümmetin bir kısmı dedi ki artık Allah'ın içimizde seçtiği bir otoritesi yoktur. Allah otorite belirleme işini bize bıraktı. Biz kendi içimizden uygun gördüğümüz, öngördüğümüz birisini otorite olarak seçeriz. O da bizim toplumsal, siyasal, hukuki, ahlaki, medeni ihtiyaçlarımızı, asayiş ihtiyaçlarımızı temin eder. Öteki okuma biçimi ise dedi ki yok, hayır. Allah'ın sünnetinde değişme yoktur. Nasıl ki ilk insanı ilk peygamber olarak gönderdi, ilk insanla beraber otorite işini Allah kendi uhdesinde tuttu. Kendi adına otoriteyi icra edecek elçiler seçti, veliler seçti, imamlar seçti, öncüler seçtiyse doğrudur. Hazreti Muhammed Mustafa son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Ondan sonra vahiy gelmeyecektir. Ondan sonra şeriat gelmeyecektir. Ondan sonra kitap gelmeyecektir. Bu konuda bir problem yok. Ama biz peygamberleri sadece şeriat getiren, sadece kitap getiren olarak görmedik. Onların asıl icra ettikleri boyut Allah adına otoriteyi icra etmekti. Allah'ın rububiyetinin yeryüzündeki tecelligahıydı. Peygambere itaat eden Allah'ın rububiyetinin şemsiyesi altına girmiş olur. Allah'a isyan eden istediği kadar kendisini Müslüman olduğunu söylesin. Eğer Allah'ın seçtiği otoriteye itaat etmezse o insan bir başkasını Rab edinmiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de çokça duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. O ehli kitap içlerinde rahipleri, papazları, hahamları Rabler edindiler. Ayeti gelince Allah Resulü'nün sahabesinin içerisinde vakti zamanında ehli kitaptan olan ama şimdi Müslüman olmuş sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü biz rahiplerimizi, hahamlarımızı Rabler ilah edinmemiştik. Allah Resulü de buyurdu ki siz onların helaline helal, haramına haram demiyor muydunuz? Evet dedi. Öyle siz onları demek ki bir şeyin helalliğine ve haramlığına ancak Allah ve Allah'ın seçmiş olduğu otorite karar verebilir. Bu manada İslam ümmeti ikiye ayrıldı. Allah'ın sünnetinde değişme yoktur. Dolayısıyla Allah peygamberden sonra Allah adına otoriteyi icra edecek kişi olarak Allah Ali'yi seçti. Ve bunu peygamberinin diliyle bütün bir ümmete açıkladı, ilan etti, düşüncesine sahiptir. Bu düşünceye sahip olanlara Ali taraftarı anlamında Şiatu Ali denildi. Böyle düşünenlerin sayısı ümmet içerisinde az oldu. Öteki şekilde okuyan, yani peygamberden sonra ilahi otorite yoktur, bu otoriteyi biz kendi aramızda seçeriz diyenlerin sayısı Şiatu Ali'den çok oldu. Onların sayısı çok olunca o yolu devam edenlere de çoğunluğun yolundan gidenler anlamında ehli sünnetül cemaa denildi. Burayı anladık mı? Şimdi dolayısıyla soru şu. Şialar Ali'yi çok ululuyorlar. Ali'yi çok yüceltiyorlar. Burada bir problem var. Doğrudur, problem olur. Neden problem olur? Siz Şia'nın temel ilahi düşüncesini önce sorgulamıyorsunuz. Eğer Şia diyorsa ki peygamberden sonra Ali'yi Allah seçti. Bu sözü doğru kabul edersek Ali diğer sahabeden farklılaşır mı, farklılaşmaz mı? Allah'ın seçimine mazhar olmuş kişi olur değil mi? Biz 124 bin peygamberi niye yücelttiysek aynı espriyle, aynı mantıkla Ali'yi de yüceltiriz. Dolayısıyla bu olgunun sorgulanacak yeri şurasıdır. Ey Şii kardeşim, Peygamberimiz Efendimiz'den sonra Allah kimseyi seçmemiştir. Bu yanlıştır. Bu yanlışı ispat ederseniz Sünni kardeşlerle Şii kardeşler arasındaki problem kalkar. Yok, siz Ali'yi yüceltiyorsunuz diye suçlama yaparsanız veya Sünni kardeşe siz Ali'yi inkar ettiniz diye suçlama yaparsanız çatışma doğar. Şii kardeşin Sünni kardeşle konuşurken gel şurayı halledelim diyecek. Allah'ın sünnetinde değişme olur mu olmaz mı? Allah'ın sünneti Peygamber Efendimiz'e kadar değişmez. 632 yılına kadar Allah'ın sünneti değişmez. Mutlaka otoriteyi kendisi seçer, kendisi belirler. 632 yılından sonra Allah artık bu işten elini çeker. Bu işi insanlara bırakır. Bu ilmen, mantıken, Kur'anen, sünneten doğru mudur, değil midir? Burayı bir halledelim. Sünni kardeşle Şii kardeşle tartışırken siz niye Ali diyorsunuz demeden Allah bize bırakmıştır bu işi. Asla birisini seçmemiştir konusunda delillerini getirip konuşurlarsa bu iş kısa yoldan hallolur. Şimdi biz şeyi varsayalım. Şia'yı anlamak için Ali'yi Allah seçti deyince Ali peygamberin vasisidir, peygamberin varisidir. Hangi anlamda varisidir? İlminin varisidir, hikmetinin varisidir, irfanının varisidir, nurunun varisidir, soyunun varisidir diye üst üste matematiksel anlamda toplarsak ve bunu her iki okuma biçimine sahip olan ümmetin eserlerinden ben ilmin şehriyim, Ali onun
kapısıdır.
Her kim ki ilim talep etmek istiyorsa, yani Muhammedi ilme ulaşmak istiyorsa
Allahümme salli ala Muhammed
Benim damımdan, penceremden girmeyin. Kapımdan girin. Kapı nere?
Ali.
Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat kardeşlerimizin hadis kitaplarındaki şu hadisi duymuş musunuz? Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in nebileri gibidir. Bu hadisi duymuş musunuz? Bütün Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin hadis kitaplarında vardır bu. Şimdi zihninizde bu hadisi iyi tutun. Zihinsel egzersiz yapacağız. Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in nebileri gibidir. Arkadaşlar, bir insanın alim olabilmesi için Allah'ın seçimine mazhar olması gerekir mi? Gerekmez değil mi? Her okuyan ne olabilir? Alim olabilir. Allah bütün alimlerimize hayırlı ömürler versin. İlimlerini bereketlendirsin. Ömürlerini bereketlendirsin. Saygı gayretlerini bereketlendirsin. Ama herkes okuyup alim olabilir. Allah'ın özel seçimine mazhar olma yoktur burada. Allah'ın özel seçimine mazhar olmamış herhangi bir alim Beni İsrail'in nebileri gibi olunca, Allah'ın seçimine mazhar olmuş en kamil ilim, en kamil şeriat, en kamil kitabın varisi olan Ali'nin durumu ne olur? Zihinsel egzersiz yapıyoruz. Kadirliyor musunuz? Bu haşa Ali'yi putlaştırmak olur mu? Arkadaşlar, Şia okuma biçimine göre Ali hakkında övgüye dair ne söz varsa o Muhammed'den dolayıdır.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Zira bir gün Ali'nin dostlarından birisi der ki, ey Ali, sen ile Resulullah'ın durumu nedir? Nasıldır? Ali aleyhisselam peşinen cevabını vurur adamın yüzüne. Der ki, o efendidir, ben köleyim. Ben onun kölesiyim. Muhammed'le mukayese olunca Ali köle. Muhammed efendidir. Ama Muhammed'in dışında kimle mukayese edersen et, Muhammed'in efendiliği Ali'ye miras kalınca Ali efendi olur. Şimdi gelin biraz daha zihinsel egzersiz yapalım. Arkadaşlar, Nuh aleyhisselam mı önce gelmiştir, Adem aleyhisselam?
Adem
aleyhisselam. Adem aleyhisselama gelen ilim mi çoktur, Nuh aleyhisselama gelen ilim mi çoktur? Neden? Bir sıralık, bir gelişme. Yani hem yatay hem dikey insanın eşyayla tanışıklığı artıyor. Adem'le beraber insan eşyayı tanımaya başlıyor. Evreni algılamaya başlıyor. O günkü insanın eşyayla tanışıklığı nispetince Adem'e ne gelir? İlim gelir. İki, o gün Adem aleyhisselamın evlatlarından bir insanlık toplumu vardır. 10'dur, 20'dir, 50'dir, 200'dür, 300'dür. 300 kişinin ihtiyaç duyacağı yasalar gelir. Nuh aleyhisselama kadar gelince kaç sene geçer? İnsanın eşyayla tanışıklık nispeti artar. Nüfus artar. Nüfus artınca toplumsal, hukuki ve medeni ihtiyaçlar artar. Bu ihtiyaçlara binaen ilim artarak gelir. Doğru mu? Öyleyse Nuh aleyhisselam Adem aleyhisselamdan daha çok ilim sahibidir. Bu mantık çıkar mı?
Çıkar.
E peki İbrahim aleyhisselam mı, Nuh aleyhisselam mı?
İbrahim.
Peki Musa aleyhisselam mı, İbrahim aleyhisselam mı? Peki İsa aleyhisselam mı, Musa aleyhisselam mı?
İsa.
Peki Muhammed mi, İsa mı?
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Evet. Şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim'den bu olayın ispatı var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de oturduğu bir yer var mıdır? Hemen hemen Allah varlıkları muhafaza etsin camilerimiz, Allah yine varlıkları muhafaza etsin camilerdeki hocalarımız, müezzinlerimiz. Her yatsı namazından sonra bir aşır okurlar değil mi? Aminer Resulü diye başlar. Orada bir ayette ne der? La nüferriku beyne ahadim min rusulih. Peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz. Hangi açıdan gözetmeyiz arkadaşlar? Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçiliği açısından baktığınız zaman Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ne yapmaz? Fark etmez. Burada farklılık yoktur. Hepsi Allah'ın elçisidir. Hepsine Allah'ın salat ve selam olsun. Ama aynı surenin bu sefer sonlarına doğru bir ayet gelir. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ Biz peygamberlerin kimini kimine derecelerde üstün kıldık. Demek ki risalet açısından, Allah'ın rububiyetinin tecelligahı olması açısından, Allah'ın otoritesinin yeryüzündeki temsilcisi olması açısından hiçbir peygamber arasında ne yoktur? Fark yoktur. Ama ilim, ilimde derinleşme, ilimde yoğunlaşma, hukukta yoğunlaşma, hukukta bir önceki hukuka nispetle daha geniş çemberli bir hukuka sahip olmak açısından bir farklılaşma olacaktır değil mi? En üstünü kim? Peygamberimiz. Peki arkadaşlar, Şia tezine göre Ali peygamberin vasisi ise, peygamberden sonra Allah'ın seçtiği ve atadığı kimse ise, otomatikmen peygamberimizden önceki bütün peygamberlerimizin ilmi artı Resulullah'a gelen özel ilmin mirasçısı kim olur?
Ali.
O mirasa sahip olan diğerlerinden ne olur?
Üstün
olur. Burada iki güreşçinin birbiriyle yarıştırılması olayı gibi olaya bakınca biz endişe duyuyoruz, tedirgin oluyoruz. Burada Ali ile İsa'yı güreştirmek yoktur. Eğer öyle yaparsak hata ederiz. Burada Allah'ın düzenini algılamak olgusu vardır. Allah bir düzen kurmuştur. O düzeni bizim algılamamızı istemiştir. Ve onun içindir ki Allahu Teala Nisa suresi ayet 59'da Estauzu billah ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulul emri minkum. Otoriteyi 3 yere oturtmuş Allahu Teala. 1. İnananlara sesleniyor. İnanmayanlarla işi yok burada. Ey inananlar, Allah'a itaat edin. Nasıl Allah'a itaat edeceğim? Ve etiyor Rasule. Rasule itaat edin. Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Rasule nasıl itaat edeceğim? Rasul de beşer. Küllü nefsün zâikatun mevt. Sümme ileyna turcaun yasasına. Peygamberimiz de tabi. Ve 632. Dünya için acı gün. Ümmet için hususen acı gün. Allah Resulü vefat etmiş. Ben kime itaat edeceğim ki ona itaat ettiğim zaman Resul'e itaat etmiş olayım, zincir kopmasın. Resulullah'tan sonra öteki okuma biçiminin zinciri koparıyor. Benim seçtiğim birine ben itaat edersem ben benim tercihime itaat etmiş olurum. Allah'ın seçtiği birisi olması gerekiyor ki ben peygamberden sonra ona itaat edersem Allah Resul'e itaat etmiş olayım ki Allah'a itaat etmiş olayım. Allah bir zincir, bir disiplin kuruyor. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'urrasule ve ulul emri minküm. Biz bugün ve ulul emri minkümden sorumluyuz. Buraya itaat eden Allah Resulüne itaat etmiş olur. Allah Resulüne itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Buraya isyan eden Allah Resulüne isyan etmiş olur. Dolayısıyla üstünlük, üstün olmamak, güreşçiler arasındaki mukayese gibi algılanmamalıdır. Allah'ın ilahi düzeni açısından haşa Allah tilker rusulü fadlanna ba'dahum ala ba'din biz peygamberlerin bazılarına tafdil ettik tilker rusulü fadlanna ba'dahum ala ba'din minhum onlardan bazılarını men kellemallahu ve refa'a ba'dahum derecat refa yükselttik derecelerle yükselttik derken İsa'yı Musa'ya Musa'yı İbrahim'e nispetle daha güzel güreşçi gibi görüyorum mu diyor haşallah. Yok hayır. Ona verdiği ilim, onun görevli olduğu dönemin, muhitin, kültürün, siyasetin, hukukun gereği kadarını ben ona verdim. Yoksa tabiri caizse Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam döneminde peygamber olarak gelseydi İsa aleyhisselam sahip olduğu ilme sahip olacaktı. İbrahim aleyhisselam İsa aleyhisselam döneminde gelmiş olsaydı İsa aleyhisselamın ilmine sahip olacaktı. Fakat melekut alem açısından bakacak olursak öyleyse niye Allah o tarihte Adem'i, o tarihte İbrahim'i, o tarihte Musa'yı gönderdi? Buradan da geriye doğru gidip yine varlık felsefesine, İslam'ın varlık felsefesine bakmamız lazım. Allah'ın ilminin dün ve bugün yoktur. Allah bir insan cinsi yaratmayı murad etti. Bu insan cinsinin muhtaç olacağı evreni önce yarattı. Daha sonra insanları gönderdi ve bu insanların toplumsal hayatlarında çatışma olmasın, yeryüzü cenneti yaşanabilsin diye elçiler öngördü. Ve bu elçilik emanetini hangisinin hangi nispetle kaldırabileceğini ezeli ilmiyle önce gördü. Birinciye Adem dedi, ikinciye Nuh dedi. Zira Allah'ın isimlerinden biri de Hakim'dir. O hikmetle iş yapar. O asla adam kayırmaz. O asla ırk kayırmaz. O asla bölge kayırmaz. Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı yoktur. Buradan da anlıyoruz ki Allah'ın ezeli ilmince Muhammed en son ve en üstün şeriatı taşıyabilecek kapasitedeydi. Allah ezeli ilmiyle bunu gördü, o emaneti Abdullah oğluna verdi. Ve onun getireceği en kamil şeriatın icra kısmıyla muvazzaf olacak kişi olarak da Şah-ı Velayet Ali'yi seçti. Şu ifadeyi kasten kullandım. Niye biliyor musunuz? Müslümanlar birbirlerinden siyasi olarak ayrı düşürüldüler, birbirlerine düşman edildiler. Birbirlerini tanımıyorlar. Şah-ı Velayet, Ali hakkında Şah-ı Velayet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat kardeşlerimizin bütün tarikatlarının müttefakın Ali sıfatlandırmalarıdır. Gidin Kadri tarikatına, gidin Rufai tarikatına, Şah-ı Velayet kimdir diye sorun. Alacağınız cevap biliyor musunuz? Şah-ı Velayet Ali'dir. Peygamber Nebi'dir. Ali'ye Nebi diyen sapıtır. Ali din getirdi diyen sapıtmış olur. Ali peygamberdir diyen sapıtmış olur. Onun Müslümanlığından söz edemeyiz ki sözü doğru mudur değil midir diye tartışma konusu edelim. Ama Ali velidir diyor. Sünni de bunu söylüyor, Şii de bunu söylüyor. Öyleyse Ali'nin velayeti Sünni'nin ve Şii'nin ortak değeridir. Bu ortak değer etrafında Sünnilerin ve Şiilerin arasındaki çatışma unsuru ortadan kaldırılabilirken bugün Amerika ve Siyonist İsrail bu iki grup arasında gayri ilmi mesnetlerle ve bu iki grubun birbiri hakkındaki cehaletinden dolayı kendi emperyalist emelleri için bunları birbirlerine vurdurmaya çalışıyor. Allah ülkemizi muhafaza etsin. Ali'nin üstünlüğüne dair İster Sünnilerden, ister Şiilerden kim ne söylüyorsa o Muhammed'den dolayıdır. Eğer bura kavranırsa bir problem kalmaz. Daha bunu izah edebilecek bir yığın boyutu vardır. Kişinin Allah'a olan marifeti, marifet ilimle alakalı bir şeydir. Ali en kamil ilmin varisi olunca Allah'a marifet açısından da en kamil noktaya geliyoruz. O yüzden olsa gerek ki yine ortak kaynak söylüyorum. Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia kaynaklarında varlığın felsefesi anlatılırken denir ki Allah varlık alemine tenezzülünü Muhammed ve Ali'nin nurunu yaratarak başladı.
Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed.
Ve Adem kelimeleri görüp o kelimelerle Rabbine tövbe etti. Rabbi onun tövbesini kabul etti. Sorusunun ifadesinde o kelimelerden maksat neydi sorusuna hem Ehl-i Sünnet hem Ehl-i Şia kardeşlerimizin kitaplarında cennetin kapısında Muhammedur Resulullah Aliyyen Veliyullah yazısını gördü ve o kelimelerle istiğfar etti derler. Muhammed ve Ali ilk varlık Allah'ın varlığa tenezzülünün ilk aşamasıdır. İki nur yaratıldı. Daha sonra o nurdan aşağı peyderpey melekut alemi yaratıldı. Melekut aleminden aşağı berzah alemi yaratıldı. Berzah aleminden aşağı mülk alemi yaratıldı. Ki içinde bulunduğumuz alem. Kaç kademe sonra bu alem geliyor. Ama bu bir süreçtir. Maddenin kabiliyeti süre ister, zaman ister, mekan ister. Ama Allah'ın nezdinde mekan, zaman, yoktur. Bunların hepsi bir an için Allah'ın ilmi huzurundadır. Bir şeyin bilinmesi için Allah o şeyin olmasına muhtaç değildir. O bizim için geçerlidir. Biz ışıklar sönmeden ışıkların söndüğüne dair ilmimiz olmaz. Işık yanmadan ışığın yandığına dair ilmimiz olmaz. A şahsı ölmeden onun öldüğüne dair bizim ilmimiz olmaz. B şahsı doğmadan bizim ilmimiz B şahsının doğumuna dair ilmimiz olmaz. Ama Allah böyle bir şeyden beridir. Zira her şey ondandır. Dolayısıyla söz buraya kadar gelmişken okuma zevki olan arkadaşlarım için öneririm. Farabi'nin südur teorisini okumanızı tavsiye ederim. Bu südur teorisini okursanız bu olayın Şiilikle, Sünnilikle hiç alakası yoktur. Ali'yi yücelten insan Şii olduğu için yüceltmiş değildir. Ali'yi yücelten insana ilim vardır. İlime nüfuz etmiştir o adam. O adamın ilmi zevki vardır. Anlamı çıkar. O ilmi zevke sahip olan ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister ateist olsun Ali yüceltir. Çünkü ilim onu gerektiriyor. Ali'yi yüceltmek Şiiliğin bir zarureti değildir. Ali'yi kim anlarsa, bu ilmi zevke kim ulaşırsa, kim varlık felsefesini çözerse, nitekim bugün oryantalistlerin içerisinde, Batı şarkiyatçılarının içerisinde Ali'yi, Hüseyin'i, bugün ben Müslümanım diyenlerin %80'inden iyi anlayan insanlar gördük, okuduk, bildik değil mi? Allah sayılarını artırsın.
Amin.
Bu temel tez anlaşılmadığı zaman bir Müslüman olarak insan rahatsız oluyor.
Evet.
O ifadelerden. Evet. Yani ne diyor? İşte Allah Musa Aleyhisselam'ı görevlendirdiği zaman Musa Aleyhisselam dedi ki ey Allah'ım beni öldürmelerden korkuyorum. Değil mi?
Evet.
Oysa İmam Ali Aleyhisselam ne diyor? Allah Resulü beni kendisinin öldürüleceği yatağa yatmamı istediği zaman hiç korkmadan yattım diyor. Şimdi az önceki anlattığım felsefi taban, mantıksal taban yakalanmayınca bu ifadeler sanki Ali kendisini, Musa ile kendisini güreşçi olarak güreştiriyor. Ve ben Musa'yı geçtim gibi bir netice çıkıyor. Yok hayır, İmam Ali Aleyhisselam'ın oradaki verdiği cevaplar ilim zevkine haiz olmayan insanlar, somuttan hoşlanan insanlara verilen örnektir. Peygamberlerin ve imamlarımızın soru soran muhataplarına cevap verdikleri zaman muhatabın ilmi zevkine göre cevap verirler. Mesela bir imama bir insan der ki Allah-u Teala'nın her şeye güç yetireceğini söylüyorsunuz değil mi diyor. Evet diyor imam. Pek diyor söyler misin Allah-u Teala bu dünyayı küçültüp şu yumurtanın içine sıkıştırabilir mi? Anladın mı? Şimdi bu soru iki kişi tarafından soruluyor. Birinci soran cahil. İlmi zevki yok. İmam ona ne cevap veriyor? Olur tabii koyar diyor. Niye? E diyor görmüyor musun? Bak senin gözün yumurtadan daha küçük, bütün dünya senin gözün içinde. Şimdi bu ilmi değildir. Karşı taraf alim olmayınca imam onun anlayacağı kadar cevap veriyor. Aynı soruyu bir ilim ehli soruyor bu sefer. Ona diyor ki zat-ı şeyla illa. Bir şeyin zatı hakkında imkansız suali sorulmaz. Bu felsefi bir kuraldır. Siz bir marangoza sudan, akan sudan bana sandalye yapabilir misin derseniz onun onu yapamaması diye bir şey mi söz konusudur yoksa suyun zatının mı böyle bir şeye gücü çatmaz? Suyun zatının buna gücü çatsa marangoz onu da yapar. Dolayısıyla Allah için bir şey sorduğunuz zaman o sorduğunuz şeye eklemlediğiniz şeyin zatının kabiliyeti ona var mı yok mu? Yumurtanın kabiliyeti var mıdır yeryüzünü içine alsın? Dolayısıyla Allah bunu yapamaz sorusu kulağa çirkin gelir. Böyle bir şey düşünülemez. Böyle bir şey yumurtanın ve dünyanın zatından dolayı mümkün değildir. E cahil bunu anlamaz. Öyleyse ne yapacaksın ona cevap olarak diyeceksin ki bak senin gözün yumurtadan daha küçük. Bütün dünyayı gözünle görüyorsun. Allah bütün dünyayı senin gözüne sokmuş. Şimdi İmam Ali Aleyhisselam'ın oradaki o mukayeseleri imamın ilmen kadri kıymetini idrak edemeyen ilmi zevke, ilmi estetiğe güç yetiremeyen somuttan anlayan insanlara dönük açıklamasıdır. Allah bir düzen kurmuş. Bu düzeni bizim peygamberimize kadar zaman zaman peygamber, zaman zaman imam oluyor. Yani Resulullah'tan evvel hiçbir imam gelmemiş. Resulullah'tan önce de imam gelmiş. Yani peygamberlerin o fetret dönemlerinde, iki peygamber arasındaki boşluklarda mutlaka her peygamberin bir vasisi, bir veziri var. İşte Musa Aleyhisselam'ın veziri, vasisi kabri İstanbul'da muzdadır, şehrimizdedir. Yuşa bin Nun. Yuşa bin Nun peygamber değildir. Yuşa bin Nun imamdır. Musa Aleyhisselam'ın vasisi, yani Musa'nın Ali'sidir. Bu manada bütün peygamberlerin vasisi vardır. Ama Risalet son buldu. Risalet son bulunca artık geriye tek bir şey kaldı Allah'ın sünnetinde. Otorite, imam, imamlık biçimindeki otorite. Nitekim İbrahim Aleyhisselam, Bakara Suresi ayet 124, bu mevzunun anlaşılması için çok manidar bir ayettir. Okuma biçimi farkından dolayı bu ayete farklı mealler verenler oluyor. Ama ben sizin ilmi zevkinize güvenerek söylüyorum. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınadı ve dedi ki seni imam yapacağım. Dikkatli okuyun arkadaşlar. Sınamak, imtihana tabi tutmaktır. İbrahim Aleyhisselam'ın tabi tutulduğu imtihanları biliyorsunuz değil mi? Ateşe atıldı, ölümle tehdit edildi, oğlunu kurban etmesi istendi. Epey bir zaman oğlu olmadı, oğul istedi. Daha sonra oğlu olunca da kalk onu kurban et dedi. Bu tür imtihanlar, ağır imtihanlardan başarıyla çıkınca Allah dedi ki seni imam yapacağım. Kur'an'ın mantığı bu. Biz Kur'an'dan çok Kur'ancı olursak veya içine doğduğumuz kültürü Kur'an'ın üstüne çıkarırsak ilimde ilerleyemeyiz. Geri geri gideriz. Seni imam yapacağım dedi. Şimdi burayı tefsir eden, öteki okuma biçimine sahip olan kardeşlerimiz diyorlar ki Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınadı, seni peygamber yapacağım dedi. Ya İbrahim Aleyhisselam zaten peygamber. Peygamber olduğu için bu imtihanlara tabi tutuldu. Nemrud'un karşısına çıktığı zaman İbrahim peygamberdi. Oğlu İsmail'i kurban etmesi istenirken peygamberdi. Bu ağır imtihanlardan sonra Allah ilave bir hediye vermek istiyor ona. Diyor ki seni imam yapacağım. Ve İbrahim ne diyor? Allah'ın soyundan da. Allah'ın cevabı ne? Benim ahdim zalimlere erişmez. Yani zalim olan imam olmaz. Senin soyundan gelmesi bir şey ifade etmez. Senin soyundan gelen zalimlere imamlık vermeyeceğim. Ama bu mananın tersine çıkar. Senin soyundan gelen temizlere imamet vereceğim. Şimdi iyi dinleyin metinleri. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim mantığına göre en ufak günah zulümdür. Bir insan ömründe ilk günahını işleyene kadar tertemiz bir kağıt gibidir. Allah hepimizi muhafaza etsin günahlardan. En ufağından olsun bir günah o bembeyaz kağıt üstüne düşen bir lekedir. Küçüklüğünün önemi var mıdır arkadaşlar? Tertemiz bir kağıtla üstünde küçücük bir lekesi olan kağıt bir olur mu? Olmaz. Bu ayetten biz anlıyoruz ki üstünde küçücük bir lekesi olan beyaz kağıda Allah imamet vermez. İki, imametin Allah'a ait bir olgu olduğunu biz buradan anlıyoruz. Allah verir veya vermez. İmamı biz seçemeyiz. Ümmete dönük imamı biz seçemeyiz. Allah seçer. Bu ayet bile imamı Allah'ın seçeceğini ispat eder. Çok ayet var da ben şimdi bir tanesini söylüyorum. Tü'til mülke men teşâ mesela. Allah mülkü, mülk devlettir Kur'an dilinde. Allah devleti, devlet otoritesini dilediğine verir. Seçimde onların bir payı yoktur diyor Kasas suresinde Allah-u Teala. Seçim işi Allah'a ait. Çok açık ayetler var. Benim ahdim zalimlere erişmez. Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi soydan geldi? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Ali dolayısıyla hangi soydan geliyor? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Bakın geliyoruz İmam Cafer Aleyhisselam'ın bir sözüne. Buyuruyor ki bizim imametimiz, ceddimiz, atamız İbrahim'in duasının bereketiyledir. Tevrat'ta bir ayet, Türkçe'ye tercüme edilmişinde bile vardır, gidip okuyabilirsiniz. Baba, biliyorsunuz onlar böyle Allah'a baba diyorlar. Niye öyle bir şey dedilerse onu bilmiyorum da Tevrat'ın tercümesinde. Baba İbrahim'in duasını kabul etti. Onu 12 B'ye baba yaptı. Tevrat'ta geçer. 12 B'ye baba yaptı. Biz buradan anlıyoruz ki bu 12 imam üstüne zerre miktar pislik düşmemiş beyaz kağıtlardır. Allah'a selat ve selam hepsinin üstünde olsun. İlmi bakabilecek arkadaşlara olayın ilmi arka planını anlatmak lazım. İlmi zevke haiz olmayan arkadaşlara en azından sosyal ve siyasal disiplin açısından ümmetin otoritesini Allah seçerse mi ümmet yek vücut olma ihtimali kuvvetli olur, yoksa biz seçersek mi? Bir egzersiz yaptırırız. Tarih bizim seçtiğimiz otoritelerden sükunetin bize gelmediğini bize ne yaptı?
Gösterdi.
Gösterdi abi. Müslümanların tarihi savaşla dolu. Müslümanlar kendi seçtikleri halifelere kendileri isyan ettiler. Bir halifenin uygulaması diğer halifenin uygulamasına benzemedi. Biz seçeriz mantığına sahip olanlar kendi seçtikleri halife olan Ali'ye karşı isyan etmediler mi? Cemel Savaşı Bizans'la mı çıktı? Cemel Savaşı Pers İmparatorluğu'na mı çıktı? Kimle çıktı Cemel Savaşı? Bir tarafta annemiz, müminlerin annesi, Ayşe validemizin komutanlığında bir ordu, öbür tarafta kendi seçtikleri halife olan Ali'nin ordusu. 20 bin tane Müslümanın kanı aktı orada. 20 bin tane Müslümanın kanı. Sıffin Savaşı Müslümanlar arasında oldu. Daha gelin bu tarafa. Emevilerle Abbasiler arasında savaş oldu mu arkadaşlar?
Evet.
Oldu. Abbasilerin kendi çocukları arasında savaş oldu mu?
Oldu.
Neyi kastettiğimi biliyor musunuz? Harun Reşid'in iki oğlu vardı.
Evet.
Memun ve Emin. Memun ve Emin ben halife olacağım dediler. Savaşa tutuştular. Binlerce Müslüman öldü. En sonunda Memun kazandı. Emin'i öldürdü. Kardeşini öldürdü. Halife oldu. Ya kanla halife olunur mu? Müslüman öldürerek halife olunur mu? İçine doğduğumuz kültür bizi kana inandırdı. Kanın masumiyetine inandırdı. Kan masum değildir. Kanın olduğu yerde zulüm vardır. Kanın olduğu yerde yanlış vardır. O kadar kana alıştırıldık ki bugün akan kandan yüreğimiz sızlamıyor. İnsan o kadar ucuzladı ki. Ya ben çok yaşlı bir adam değilim. Ben 57 yaşındayım. Benim yaşımın 12-15 olduğu dönemler Erzurum'da bir mahallede birisi birisini bıçaklamıştı, öldürmüştü. Erzurum'da ozanlar vardı. O zamanlarda kasetli teypler var. Ozan çıkardı, ağıtlar yakardı. Bu ağıtları kasetlere doldururdu. Pazar pazar bu kasetler satılırdı. Teyp herkeste yoktu. Teybi olan evlerde insanlar toplar, o ağıtları dinler ağlarlardı. Bir tane insan ölmüş. İnsan kıymetliydi. İnsanı kıymetsizleştirdiler. Bugün her gün hususen Müslümanlar öldürülüyor. Ve daha kötüsü Müslüman Müslümanı öldürüyor. Haberlere bile artık konu olmuyor. En son yaşadığımız vahşi olayı hepiniz biliyorsunuz. Allah rahmet etsin Özge Can kızımız. 20 yaşında bir kızcağız, genç. Allah anasına babasına sabırlar versin. Caydırıcı yasa yok. Eğitimde ahlak yok. Eğitende ahlak yok. Devlet bir memuriyet yasası geliştirmiş. Ne istiyor senden? Üniversite bitirmiş olmanı istiyor. Başka ne istiyor senden? KPSS'de başarı istiyor. Senin ahlakını sorguladı mı hiç? Sen edepli misin? Edepsiz misin? Senin ilmin var mı? Sen varlık hakkında ne düşünüyorsun? Sorguladı mı hiç? Yok. Üniversiteyi bitirmiş misin? Bitirmişsin. KPSS'yi kazanmış mısın? Kazanmışsın. Hadi o zaman falan okulda sen öğretmensin. Bu adamın ahlakı yok. Ahlaksız öğretmenin yetiştirdiği talebe ahlaklı olur mu? Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki eğitimimizi yeni baştan gözden geçirmemiz lazım. Diyanet İşleri Başkanımızın sözünün açlığını yapıyorum ben. Ve gözetilecek bir tarafa işaret ediyorum. Önce öğretmenin elenmesi lazım. Cami imamının elenmesi lazım. Ya cami imamı peygamberin mihrabı orası. Cami imamı olmak için ne gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti yasalarında. Bir, imam hatip mezunu olma. İki, imtihan koyuyorlar mı bilmiyorum. İmam olmak için ikinci bir imtihan var mı? Nedir bu imtihan? Kuşluk farzını soracak, abdestin farzını soracak, Edile-i Şeriye'yi soracak. Gidiyor adam okuyor, ezberliyor, çıkıyor, geliyor, kazanıyor. Ya imam, imam, bu çocuğun ahlakı var mı?
Yaşı 20, 22. Geçiriyor 80 yaşındaki cemaatin önüne. 70 yaşındaki cemaatin önüne. Adam geliyor memur, namazını kıldırıyor, ondan sonra gidiyor kafede televizyonu seyrediyor. Ondan sonra gidiyor sinemada film seyrediyor. Ondan sonra bir arkadaşlarıyla bilmem ne yapıyor. Yani yok, burası cami, burası mihrap. Burası peygamberin yeri. Peygamberin yerine peygamberi ahlaktan etkilenmiş bir insanın getirilmesi lazım. Eskiden bu iş resmi düzenlemeye tabi tutulmadan, hem Ehl-i Sünnet camiamızda öyleydi, hem Şia camiamızda halen öyledir. Ehl-i Sünnet camiasında nasıldı biliyor musunuz? Kitaplar yazar, gidin okuyun. Bir camiye gidildiğinde dönerler, cemaate bakarlar. En alim kimse, en ahlaklı kimse o imam olur. Ondan sonra namaz kılınır. Eğer o olmazsa insanlık hali değil mi? Aşağıya doğru kademeler geliştirilmiştir kitapta. En alimi yoksa, ilmen eşitler varsa, Kur'an-ı Kerim'i, kıraatı daha güzel olan tercih edilir. Kıraatı güzellikte eşit olan olursa, sesi güzel olan tercih edilir. Böyle aşağıya doğru gider. Ama bugün ne var? Devlet demiş ki falanı ben oraya imam atadım. Alim mi? Bilmiyoruz. Cahil mi? Bilmiyoruz. Ahlaklı mı? Bilmiyoruz. Yalan söyler mi? Bilmiyoruz. Gıybet eder mi? Bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Gidiyoruz Allah-u Ekber, uydum imama. Bunlar çok ciddi sorunlarımız bizim. Bir, Diyanet Teşkilatı'nın gözden geçirilmesi lazım. Diyanet Teşkilatı'nın devletten bağımsızlaştırılması ve ehil insanlara terk edilmesi lazım. Ve Diyanet'in camilere görevli atarken resmi prosedür değil, dini prosedür göz önünde bulundurarak ataması lazım. İki, milli eğitim farklı mı? Orada da biz insan tornası var. İnsanı tornaya takıyoruz orada. Bir tornacı bıçağı eğri tutunca oradan estetik bir sanat eseri çıkar mı? Usta tornacıların okullarda öğretmen edilmesi lazım. Üniversiteyi bitirmiş, KPSS'yi kazanmış, buyurun gelin öğretmen olun. İçki içen bir insandan öğretmen olur mu? Zinakar bir insandan öğretmen olur mu? Biz laik diyorlar. Laik devletiz diyorlar. Laiklik bile şeyler. Ya tamam da güzel. Bırakın din işleri siyasete karıştırılmasını. Ayrı tutun. Hadi ona da bir şey demiyoruz. Fakat sonuç ortada. Özge can kızımız minibüse biniyor ve eve cesedi dönüyor. Ne demektir bu? Allah akıbetimizi hayırlı etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah hepinizin çocuklarını her türlü şerden muhafaza etsin. Allah hepinizi ilmi zevke haiz insanlarla bir araya getirsin. Hepinizi ilmi zevke ulaştırsın. Allah hepinizi her türlü cehaletten muhafaza etsin. Allah hepinizi hepimizin hayrına, birbirimizin hayrına vesile eylesin. Ve bu cemaati topyekun, bu çatıyı, bu derneği ve bu derneğe gelenleri öncelikle ülkemizin, daha sonra ümmeti Muhammed'in ve daha sonra bütün insanların hayrına vesile etsin.